Ayrım 44.
Bu çeşit önermeleri Leibniz ilk doğrular ya da ilk olanaklar der. Bunlara böyle deniyor çünkü bunlar kendilerinden türetilmiş olan bütün önermelerin olabildiklerinin temelidirler. Leibniz'in bu düşüncesi Descartes'in o artık kendisinden hiç şüphe edemeyeceğimiz son doğruyu bütün bilgilerimize güvenilir bir kaynak olacak o sağlam noktayı aramasından başka bir şey değildir. Onun dolaşmak istediği unitif nitelikte olan yani bize kendilerini doğrudan doğruya kesin olarak gösteren temel doğrulardır. Bunlar temel doğrulardır çünkü artık başka bir önermeye geri götürülemezler. Doğrulukları başka bir önermeden türetilemez. İlk doğrular yalnız evdeki önermelerin doğruluklarını temellendirmeye, tanıtlamaya yaramayacaklar, kendi önermelerini bulmak için çıkış noktası da olacaklardır. Sözü geçen yöntem bulunursa yeni doğrulara varmak için onu yalnız ustalıkla kullanmayı bilmek yetişecektir. Burada Leibniz'in istediği önermeleri birleştirerek bunlar arasında kombinasyonlar kurarak yeni önermelere varmanın bir tekniğini, bir sanatını geliştirmek, doğruya varmayı mekanikleştirmektir. Bacon da böyle bir bulma sanatını ileri sürmüş ve aramıştı. O da bulmayı rastlantılardan kurtararak planlaştırmak, rasyonel bir tekniğe dayatmak istemişti. Yalnız Leibniz bu yöntem ideali için bir takım ilkeleri belirtmekten ileri geçememiş, ilk doğruların neden olduğunu pek açıklayarak gösterememiş, yani doğruları bulma yöntem veya sanatını hiç de geliştirememiştir. Leibniz'in doğruluk konusunda düşündüklerini, dolayısıyla bilgi anlayışı en olgun anlatımına, ölümden yarım yüzyıl sonra yayınlanan Velloque ile bir tartışma olan Nouveau Essai sur l'Intelligence Humaine, İnsan Anlığı Üzerine Yeni Denemeler adlı yapıtında ulaşmıştır. Leibniz'in Locke ile neden tartıştığını anlamak için önce doğruluk sorununun o sıralardaki durumunu kısaca belirtelim. İnsan doğruya, doğru olan, objesine uygun olan yargılara nasıl ve nereden varıyor sorusuna Leibniz'in yaşadığı yıllarda verilmiş iki yanıt vardı. Birinci yanıt empirizmdir. Bu çığıra göre doğru yargılara yani doğrulara ancak duyu algılarıyla varırız. Bu yüzden bizde doğuştan olan hiçbir bilgiye hiçbir doğruluk yoktur. Bütün bilgilerimiz sonradan edinilmişlerdir. Başlangıçta ruh ancak boş bir levha, tabula rasa üzerine hiçbir şey yazılmamış olan bir sayfadır. Bu sayfa sonra deney ile dolar. Empirizmin bu dönemde klasik temsilcisi John Locke'dur. Rasyonalizmin olan ikinci yanıta göre insanda doğuştan olan doğrular vardır. Bu çeşit bilgiler deney ile edinilmiş olanlardan değerce yani doğruluk değeri bakımından üstündürler. Değerce üstündürler diyoruz çünkü rasyonistler de duyu bilgisinin bir gerçek olduğunu yadsımazlar. Yani bilgi yalnız doğuştandır demezler. Doğuştan bilgilerin duyu izlenimleri yüzünden harekete geçtiklerini, geliştiklerini de yadsımazlar. Descartes ve Spinoza rasyonizmin bu sıralardaki klasik temsilcilerindendir. Şimdi Locke, empirizmini temellendirdiği ana yapıtı olan İnsan Anlığı Üzerine Denemeler 1690 adlı kitabında doğuştan düşüncelere karşı bir tartışma ile işe başlar. İşte Leibniz'in yeni denemeler Locke'un bu eleştirmesine bir yanıttır. Locke için olduğu gibi Leibniz için de önce duyulardan geçmemiş olan hiçbir şey anlıkta bulunamaz. Ancak Leibniz, Locke ile buraya kadar anlaştığı bu formüle küçük ama pek önemli bir şey daha ekler. Anlığın kendisinden başka. Bu da şu demek, duyu izlenimlerinden bir bilgi, bir doğru meydana gelecekse anlığın varlığı gerekir. Anlık nedir, neyi sağlar? Leibniz'e göre bir takım kavramlar baştan beri deneyden önce anlıkta bulunmaktadırlar. Örneğin geometrinin kavramları. Çünkü duyular bize hiçbir zaman tam bir daireyi veremezler. Bunun gibi sayılar da duyulardan edinilemez. Bunlar anlık için doğuştan olan kavramlardır. Doğuştan bilgiler arasında her şeyden önce Tanrı düşüncesi var. Bu kavramlar ilkin ruhumuzun derinliklerinde saklıdırlar, sanki uykudadırlar. Zamanla uyandırılıp yukarıya çıkarılırlar. Leibniz bu anlayışı ile doğuştan bilgiler kavramına yeni bir anlam kazandırmıştır. Locke'un eleştirmesi doğrudur. Elbette yeni doğan bir çocuk örneğin geometrinin kavramlarını bilemez ama bunlar onun ruhunda gizlidirler. Günün birinde şu ya da bu vesileyle gelişebilirler. Leibniz de onun klasikten alıp yeniden canlandırdığı a priori deyimi bu anlamı kazanacaktır. Ruhumuzun derinliklerinde yalnız kavramlar, düşünceler değil bir takım ilkeler ve doğrular saklıdır. Bunların arasında özellikle mantığın ana ilkeleri vardır. Özdeşlik ilkesi bunlardandır. Yine bunların arasında bulunan çelişmezlik ilkesi daha önemlidir. Bu ilkeye göre mantık bakımından tanımı ile çelişik olan bir bilgi doğru olamaz. Örneğin bütün matematik bu ilkeye dayanır. Çünkü matematikte bir takım tanımlardan, aksiyonlardan kalkılır. Bunlara aykırı olanlar ayıklana ayıklana bir sonuca varılır. Matematik bilgilerin doğru olması bu yüzdendir. Örneğin 2 ile bölünemeyen bir çift sayı aramaya kalkışmak çelişik bir şey olur. Çünkü çift sayı 2 ile bölünebilen bir sayıdır diye tanımlanmıştır. Leibniz'in verdiği iki metafizik örnek, birincisi yalnız bir töz bölünme ile ortadan kaldırılamaz. Ruh da yalın bir tözdür. Dolayısıyla ruh ölümsüzdür. Bunun karşıtını ileri sürmek bir çelişme, dolayısıyla da yanılma olur. 2. Tanrı en gerçek varlık diye tanımlanır. Bundan dolayı Tanrı'nın var olması zorunludur. Bunun karşıtı bir çelişme olurdu. Tanrı var olmasaydı gerçekliğinden bir şey eksilirdi. O zaman da en gerçek varlık olamazdı. Leibniz bu çeşit doğrulara, anlığın doğrudan doğruya kendisinden devşirdiği doğrulara, öncesiz sonrasız doğrular adını verir. Bunlar karşıtları bir çelişmeye götürecek olan doğrulardır. Bundan dolayı çelişmezlik ilkesine dayanan bu doğrulara Leibniz zorunlu olarak doğrular da der. Bunlar salt akıldan çıkarlar. Başka türlü olabilecekleri düşünülemez. Düşünmeye kalkarsak çelişmeye düşeriz. Kökleri akılda olan bu doğrulara karşılık deneyden gelen olgunun doğruları da vardır. Aklın doğruları zorunlu idiler. Olgunun doğruları ise rastlantılıdırlar, olanaklıdırlar. Bunların başka türlü de olabilecekleri düşünülebilirdi. Dile getirdikleri olgular da başka türlü olabilirlerdi. Olgunun doğruları duyularla ya da geleneklerle elde edilirler. Örneğin bugün hava güzel. Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında sona ermiştir. Deneyden edindiğimiz, başka türlü de olabileceklerini düşünmediğimiz bu çeşitli doğruların neden böyle olduklarını söyleyemeyiz. Onları oldukları gibi kabul etmeyle yetiniriz. Olgunun doğruları, Leibniz'in düşüncenin bir temel ilkesi olarak çelişmezlik ilkesinin yanına koyduğu yeter sebep ilkesine dayanırlar. Oysa aklın doğrularının dayanağı çelişmezlik ilkesiydi. Matematik yöntemi ideal bilen Leibniz, deneyi, örneğin bir Spinoza gibi büsbütün değersiz bulmaz. Bilimlerle sıkı ilgisi ona deney bilgisinin de kendine göre bir değeri olduğunu kavratmıştır. Nitekim ona göre yalnız aklın doğruları değil, deney olguları da intuitif bir kesinlik taşırlar. Yani bu olguların kesinlikleri de başka bir şeyden türetilmiş olmalarından değil, doğrudan doğruya kendilerinden gelir. Onun için deney olguları ilk doğrular arasında yer alırlar. Akıl bilgisiyle deney bilgisinin kendilerine göre değerlerini kavraması, Leibniz'in her felsefe çağrında doğru olan bu yön bulma istemesinin, onun uzlaştırıcılığının bir örneğidir. Onun bu uzlaştırmaya vardığı söylenemez. Ancak bu iki çeşit bilgiyi hiç olmazsa yan yana bulundurabilmiştir. Ancak onda akıl bilgisinin rasyonalist yönün daha ağır bastığından şüphe edilemez. 17. yüzyıl felsefesinin yöntem sorunu yanında başlıca konularından biri olan töz sorunu Leibniz felsefesinin de başlıca sorunlarından biridir. Descartes'ten sonraki felsefede sonlu tözler bağımsızlıklarını gitgide getirmişlerdi. Göring ile Malebranche sonlu tözleri etkin olmaktan çıkarmışlar, etkinliği yalnız sonsuz tözde, Tanrı'da bulmuşlardı. Spinoza ise sonlu tözlerde töz bile demez, onları atributumluğa indirir, onun kımıldamayan bir lojik matematik bağlantılar sistemi olan varlık tasarımında sonsuz tözü de bir mantık kategorisi gibi bir şey olmuştu. Leibniz'in töz anlayışı bu gelişmeye tam bir tepki gibidir. Onun felsefesinde tözler tam bir bağımsızlığa eriştikten başka tam anlamıyla etkin de olacaklardır. Leibniz'e göre töz etkin kuvvetten başka bir şey değildir. Descartes felsefesinde öz niteliği yer kaplama olan maddi tözün kendiliğinden bir kuvveti yoktu. Cismin geliştirdiği kuvvet yalnız Tanrı'nın başlangıçta maddeye yerleştirmiş olduğu ve miktarda değişmez olan genel kuvvetin bir kısmıydı. Bu anlayış Descartes'in doğa öğretisine mekanist bir nitelik kazandırmıştı. Bu felsefede doğa cansız bir makineden başka bir şey değildi. Oysa Leibniz'e göre cismin özü kuvvettir. Descartes'in cismin öz niteliği saydığı yer kaplama ve matematik olarak belirlenebilen form bu kuvvetin ancak birer görünüşüdürler. Bu düşüncesiyle Leibniz Aristoteles'in Etelektia kavramına, nesnenin kendisini görünüşlerinde gerçekleştirmesinin formunu kendisine taşıması geri dönmüş oluyordu. Ancak Leibniz'in kuvveti maddi olmayan bir kuvvettir. Tözler kuvvettirler ama maddi olmayan varlıklardır. Bundan dolayı yer kaplama tözün öz niteliği olamaz, olsa olsa etkinliğinin bir sonucu olabilir. Cisim etkileyen bir kuvvettir ve yer kaplaması da bu kuvvetin kendisini göstermesinin bir biçimidir. Descartes'in biri sonsuz, ikisi sonlu olan üç tözü vardı. Spinoza yalnız sonsuz tözü bırakarak bir nomine varmıştı. Leibniz ise tam tersine tözlerin sayıca sonsuz bir çokluğu olduğundan söz eder. Sonsuz sayıda olan tözlerin her biri bir individuumdur. Artık bölünemez olan bir birliktir. Onun için Leibniz tözü monad diye adlandırır. Grekçe monas bir olan birlik demektir. Maddi değil de ruhlu olan bu birlikler monadlar kendi içlerine kapalıdırlar. Bu yüzden birbirlerini etkileyemezler. Ancak monadlar arasında bir bağlantı da vardır. Bu da bir olgudur. Bu bağlantı Leibniz'e göre monadın özünde saklıdır. Her monad kendine göre evrenin bütününü kendisinde taşır. Bir monad evrenin bir aynasıdır. Bundan dolayı individuum ile universum, birey ve bütün arasında bir bağlantı kurulur. Her monadın özünde öteki monadların her biri temsil edilmektedir. Her monatta bütün öteki monadların çokluğu kapsanmıştır. Bu yüzden monad özü bakımından çokluk içinde biriktir. Çokluğun birlik haline gelmesini sağlayan bir tasarımdır. Tasarım da her biri kendi içinde kapalı olan ayrı ayrı monadların ortaklaşa bir temel özelliğidir. Monadlar tasarımlayan kuvvetlerdir ve tasarımlarının konusu da evrendir. Monatlar arasındaki ayrımlar, tasarımlar arasındaki ayrılıklardan ileri gelir. Kimi monatlar evreni ötekilerden daha açık ve seçik olarak tasarımlarlar. Monatlar aralarında yalnız tasarımlarının açık ve seçik olması bakımından sıralanırlar. Bu sıralama düzeninin bir ucunda tasarımları açık ve seçik olmayan monatlar, öbür ucunda da açık ve seçik olarak tasarımlanabilen monatlar bulunur. Monadların bilgi yeteneklerine göre dizildikleri bu sıra yalnız duyumlanabilen monadlar ile başlar ve salt düşünce etkinliğinde bulunabilen monadda sona erer. Buna göre monadlar evreni duyularla karışık ve bulanık olarak ya da akıl ile açık ve seçik olarak tasarımlayabilmeleri bakımından birbirinden ayrılıp buna göre aralarında sıralanıyorlar. Karışık duyu tasarımlarından ileri geçemeyen monadlar pasif, seçik düşünce tasarımları olan monadlar ise aktiftirler. Monadların sıra düzeninde en aşağıda bulunanı karışık tasarımlı ve pasif olan maddedir. En yukarıda bulunanı da Tanrı'dır. En yüksek monadın bütün tasarımları tam bir açıklık ve seçikliktedir. Bundan dolayı Tanrı salt etkinliğin aktifliğin kendisidir. En yüksek monad bir tanedir. Buna karşılık karışık tasarımların sayısız dereceleri olduğundan Tanrı'nın altında sıralanan monadların sayısı sonsuzdur. Monadların bütün tasarımları aynı açıklık ve seçiklik derecesinde olsaydı birbirinden ayırt edilemezlerdi. Birbirinin tıpatıp aynı olurlardı. Oysa Leibniz için her monad başlı başına bir individüumdur. Bu dünyada birbirine taslamam eşit olan iki şey yoktur. Burada Leibniz belli başlı ilkelerinden biri olan ayırt edilemeyen özdeşliği ilkesini kullanmaktadır. Onun monad öğretisini atom teorisinden ayıran da bu ilkedir. Atom teorisinde atomlar tamamıyla birbirine eşit olan şeyler diye anlaşılır. Atomları birbirinden ayıran büyükleri, biçimleri yanında yalnız uzayın bir rastlantı olarak belli bir noktasında bulunmalarıdır. Bu da kavramsal bir ayrım olmayıp dış bir belirlenimdir. Oysa birer individüum olan monadların her birinin bir başkasında bulunamayacak kendine göre bir özelliği vardır. Onun için bu dünyada birbirinin büsbütün aynı olan iki şey yok. Demek ki monadların sıralanmalarının bir ucunda madde, öbür ucunda da Tanrı bulunmaktadır. İkisinin arasında da sonsuz sayıda ara basamaklar var. Ara basamaklarda akıl ile duyu, açıklık ile seçiklik, etkinlik ile edilginlik sayısız kombinezonlar halinde birleşirler. İnsan da bu ara basamaklarda yer alır. Monadların sayısız çokluğu büyük bir bağlantı çerçevesinde bir birlik olur. Bu bağlantı içinde her monadın kendine göre bir yeri, zorunlu olan bir başkası tarafından alınamayacak olan bir yeri vardır. Bir individüum olan her monad, evrenin bütününün bir özel biçimine, bütünün içinde aldığı kendi yeri bakımından yansıtır. Evrenin organik bir birliği vardır. Her varlık, bu birlik, bu bütünlük içinde zorunlu olan bir öğedir. Temel özellikleri, tasarımlayan kuvvetler olan monadlar arasındaki bağlantıyı kuran da onların tasarım etkinliğidir. Tasarımları geliştiren bir tasarımdan ötekine geçirten monadın içindeki etkinlik isteğidir. Ya da Leibniz'in başka bir deyişiyle tasarımları geliştirmek için monadda bir eğilim olmasındandır. Özlerinde bulunan bu eğilim yüzünden monadlar biteviye tasarımlar geliştirirler. Yalnız bütün monadlar hep aynı şeyi, yani evrenin bütününü tasarımladıkları için bu tasarım etkinliğinin sonucunda da bütün monadlarda aynı olur. Yani evren süreci bütün monadlarda aynı biçimde görünür. Sözlerin birbirini etkilemelerini Descartes'ten beri bir problem olan bu soruyu Leibniz bu anlayışın çerçevesi içinde çözmeye çalışır. Ona göre tözlerin, monadların birbiri üzerinde doğrudan doğruya bir etkileri olamaz. Böyle bir şey kendi içinde kapalı bir birlik diye düşünülen monadın kavramına aykırı olurdu. Monadlar arasındaki karşılıklı etkiler bir görünüşten başka bir şey değildir. Leibniz'in pek tanınmış bir deyişiyle monadların pencereleri yoktur. Dolayısıyla birbirinden bir şey alıp veremezler. Her monad kendi içinde yaşar. Ama bütün monadlar aynı şeyi yaşarlar. İşte bundan dolayı hep birbirine etkide bulunuyorlarmış gibi görünürler. Monadlar arasındaki bu bağlılığı Leibniz önceden kurulmuş uyum diye adlandırır. Ruh ile beden arasındaki bağlantıyı da Leibniz bu önceden kurulmuş uyum teorisiyle açıklar. Ruhun monadları ile bedenin monadları arasında hiçbir nedensellik bağlantısı yoktur. Ama ruh her an bedende olup biten aynı şeyleri tasarımladığından bedeni etkiliyor ve bedenden bir takım etkiler alıyormuş gibi görünür. Beden ile ruh arasındaki ilişkileri aydınlatmak için Leibniz, Göring'de de bulduğumuz birbirine paralel işleyen iki saat örneğini ele alır. Bu iki saat ya işlemlerinde birbirine karşılıklı olarak bağlıdırlar, ya işlemlerini bir usta boyuna düzenliyordur ya da daha başlangıçta birbirine paralel olarak kurulmuşlardır ve bundan böyle de hep paralel olarak işleyeceklerdir. Birinci olasılığı Descartes ileri sürmüştü. Ruh ile beden karşılıklı etki halindedirler. İkincisi okazyonistlerin düşüncesiydi. Ruh ile beden arasındaki bağlantıyı her an kurup düzenleyen Tanrı'dır. Üçüncüsü de Leibniz'inkidir. Bu iki saatin baştan beri ayarları birdir. Böylece aralarında önceden kurulmuş bir uyum vardır. Tanrı yalnız beden ile ruhu değil, bütün varlıkları sürekli bir uyum içinde bulunacak gibi düzenlemiştir. Bundan dolayı Tanrı ikide bir devrenin düzenine karışmak zorunda kalmaz. Önceden kurulmuş uyum düşüncesi monadların tasarımlarını sıkı bir determinizme, kesin bir zorunluluğa bağlamaktadır. Çünkü tasarımların gelişmesi her bir monatta daha önceki tasarımlara zorunlulukla bağlıdır. Tasarımların gelişme şemasından bir monadın bile rastlantıyla ya da isteyerek ayrılması evrendeki uyumu bozardı. Bu anlayışıyla Leibniz, mekanizmle teolojiyi, yani evrenin gidişinin mekanik bir zorunluluğa bağlı olduğunu düşünen görüşüyle bu gidişin bir ereğe yönelmiş olduğunu tasarlayan görüşü uzlaştırmaya çalışır. Bütün monadlarda olup bitenlerin bir uyum içinde yer almaları Tanrı'nın yaratıcı etkinliğinin bir ürünüdür. Tanrı monadların sistemini bir ereğe göre düzenlemiştir. Ancak bu erek monadların tanrısal istencin daha başlangıçta koymuş olduğu sıkı bir zorunluluk çerçevesinde gelişmeleriyle gerçekleşebilir. Olayların meydana geliş ve akışlarında mekanik bir zorunluluk vardır. Ama evrende olup bitenlerin zorunlu olan bu gidişini Tanrı belli bir ereğe göre düzenlemiştir. Evrende kesin bir mekanizm hüküm sürer ama bu mekanizm belli bir ereği gerçekleştirmek içindir. Görülüyor ki mekanizm ile teleoloji bu iki karşıt görüş Leibniz ile birbirini karşılıklı olarak gerektiriyorlar. Bu da birçoklar arasında Leibniz'in uzlaştırıcılığının bir başka örneği. Monadlar evrenin bir andaki durumunun bütün tasarımıdırlar. Ancak tanrısal monadı bir yana bırakacak olursak geri kalan monadlarda bu durumun tasarımı tam bir bilinç aydınlığına varmış değildir. Örneğin insan monadı evren üzerindeki tasarımlarının ancak küçük bir kısmının tam bir bilincine sahiptir. Aşağı monadlarda ise bu bilinç hiç yoktur. Demek ki monadlarda evrenin bir andaki durumunu yansıtan bütün tasarımlar var ama monadlar bunların hepsini bilmiyorlar. Başka bir deyişle monadlarda bilinçli olmayan bir tasarımlama da var. Bu yüzden aşağı monadlar evrenin pasif bir aynası olmaktan ileri gidemezler. Kendilerindeki tasarım etkinliğinden haberleri yok. Bir monatta ne kadar çok bulanık ve karışık tasarım bulunursa onda bilinç de o kadar azdır. Nitekim baştan aşağı bu çeşit tasarımlarla evreni kendisinde yansıtan madde bilinçten yoksundur. Maddenin kendisindeki tasarımlar üzerine bir bilinci yoktur. Buna karşılık Tanrı her şeyi bilen en yüksek monattır. O bütün evrenin her bir andaki durumunu tam bir açıklık ve seçiklik de bilir. Bütün tasarımların tam bir bilinci yalnız onda vardır. Monadların bilinci en açık ve seçik derecesinden başlayarak birçok derecelerden geçtikten sonra sönükleşe sönükleşe sonsuz bir küçüklüğe kadar düşer. Ama bu sonsuz küçük derecede de bu bilinç bir gerçek olmaktan çıkmaz. Bu çeşitten bilinçli olmayan tasarımlara Leibniz küçük algılar der. Bu küçük algıların ne olduğunu anlamak için kendisinin verdiği bir örnek. Kıyıya vuran dalgaların çıkardığı sesi bir toptan işitiriz. Oysa bu arada her bir su tanesinin ayrı bir sesi vardır. Bunları da algılayamayız. Dalgaların toptan sesi bu sonsuz küçüklükteki seslerden meydana gelmiştir. İşte küçük algılar su tanelerinin işitemediğimiz sesleri gibidirler. Gündüzün gökteki yıldızları göremediğimiz gibi. Leibniz'in bu bilinçli olmayan tasarımlar teorisi ruhun alanını birdenbire genişletmiştir. Çünkü o zamana kadar gerek rasyonalistler gerekse empiristler için ruh bilinçten ibaretti. Örneğin Descartes'te ruhun öz niteliği bilinçtir. Ruhun içindekiler ruhun bildikleridir. Şimdi Leibniz ruhun bilmediklerini de ruhun öğeleri arasına katıyor. Leibniz öteki felsefe alanlarının olduğu gibi doğa öğretisinde yukarıda anlatılan metafiziğinin temeli üzerine geliştirmiştir. Ona göre cisim de bir monattır, bir organizmadır. Bu anlayışı onu cisimler dünyasının asıl gerçeğini harekette, yer değiştirmede bulan devrinin mekanist doğa felsefesinin görüşü dışına çıkarmıştır. Çünkü cisim monat yani canlı, ruhlu bir töz olunca yer kaplamaz. İçinde cisimlerin hareket ettikleri uzay da başlı başına bir gerçek olmaktan çıkar. Bu yüzden Leibniz atom öğretisini reddeder. Çünkü bu öğretide atomların içinde hareket ettikleri boş bir uzayı kabul etmek gerektir. Monat öğretisi kütle kavramında olanaksız kılıyordu. Monatlar birbirlerine açılmış pencereleri olmayan kendi içlerine kapalı birlikler olunca bir araya gelip birleşerek kütleler meydana getiremezler. Kütle ya da birleşik cisim kavramı için Leibniz şöyle bir çıkar yol bulmuştur. Öyle bir takım monatlar vardır ki bunlar aşağı monat kümelerini yüksek bir açıklık ve seçiklik derecesine tasarlayabilirler. Bu çeşitli monatlar aşağı monatlar karşısında bir çeşit merkezi monatlardır. Bu ilgide aşağı monatlar pasif, merkezi monatlar aktiftir. Merkezi monatların daha açık ve seçik olan tasarımları aşağı monatlardaki bulanık durumları belirler. Bununla da merkezi monat öteki monatları birbirine bağlayan bir töz, sübstantiyel bir bağ olmuş olur. Bileşik cisimleri bir merkez etrafında kurulmuş bir birlik diye anlamak organizmacı bir görüştür. Nitekim Leibniz için bileşik cisimler hep bir organizmadırlar. Bu çeşit cisimlerin hayatı hep merkezi monatta toplanır. Bu anlayışta organik doğa ile anorganik doğa arasındaki ayrılık yalnız bir derece ayrılığa indirmiş oluyordu. Doğadaki bütün varlıklar organik niteliktedir. Doğa balıklarla dolu bir havuz gibidir. Anorganik, cansız dediğimiz cisim organizmanın sadece en aşağı bir basamağındadır. Aşağı monatların merkezi monatta birleşip bir arada bulunmaları bir uzay ilintisi olarak kendini gösterir. gösterir. Bu yüzden cisimler yer kaplayan şeyler diye görünürler. Hem de uzay metafizik bir gerçek değil, bir görünüştür, fenomen. Başlı başına bir gerçek olmayıp monatların tasarımlarını düzenleyen bir formdur. Uzay gibi zaman da başlı başına bir gerçek değildir. O da monatlardaki tasarımların dizilişlerinden, bu tasarımların birbiri ardından gelmelerinden meydana gelir. Uzay bir arada bulunuşun, zaman ise ard arda gelişim formudur. Uzay içindeki hareketler de esasda gerçek metafizik ilintilerin sadece bulanık olan birer tasarımıdırlar. Asıl gerçek temel monadlarda olup bitenlerdir. Uzay, zaman, hareket, değişme bütün bunlar görünüşlerdir. Ama hareketlerin temeli yine de monadların içindeki değişikliklere geri gittiğinden uzay içindeki hareketler de zorunlu yasalara bağlıdırlar. Her hareket zorunlu olarak bir başka hareketten çıkar. Zorunlu olarak da bir başka harekete dönüşür. Doğadaki bütün değişmeler adım adım olur. Doğada sıçramalar yoktur. Doğanın değişme bir yürüyüşünde hiç kopmayan bir süreklilik vardır. Süreklilik yasası Leibniz için doğa düzenini ayarlayan başlıca yasalardan biridir. Yalnız şunu unutmamalıdır. Leibniz'e göre doğa alanındaki mekanik bağlantı kendi kendisi için değildir. Ancak bir araçtır. Tanrı'nın koymuş olduğu bir ereği gerçekleştirmek içindir. Leibniz'in psikolojisi de monad öğretisine dayanır. Bedenin merkezi monadı olan ruh ölümsüzdür. Çünkü bir tözdür. Töz de kavramına göre yok edilemeyen bir şeydir. Her merkezi monad bir takım aşağı monadlarla bağlantılı ve bunları birbirine bağlayan bir töz gibi olduğundan bir merkezi monad olan ruh bedensiz olamaz. Yüksek monadların bedeni olan aşağı monadlar sürekli bir değişme içindedirler. Süreklilik yasası burada da geçerliktedir. Hiçbir ruh bir bedenden ötekini atlayamaz. Yalnız insan ruhunda akıl vardır. Hayvan ruhu yalnız eskiden yaşamış olduğu şeylerin etkisi altındadır. Açık ve seçik tasarımları olduğu için insan ancak ruhu ölümden sonra bilinçli olarak devam ettirebilir. Ama bütün monadlar bir anlamda bütün canlılar ölümsüzdürler. Ölüm bir büzülmedir. Saklı bir hayat durumuna geçmedir. Doğum ise tersine bir evrimdir. Saklı bir hayat durumunun açılıp gelişmesidir. Bir tomurcuğun serpilmesi gibi bir süreçtir. İnsan ömrü boyunca kendinde saklı bulunanları Tanrı'nın ruhuna önceden yerleştirmiş olduklarını yaşar. Bu düşüncesiyle de Leibniz ölümsüzlüğü yalnız ölümden sonrası için değil, doğumdan öncesi için de kabul etmektedir. Leibniz'in ahlak öğretisi Descartes ile Spinoza'nınki gibi rasyonalist niteliktedir. Eğilimlerimizi belirleyen tasarımlardır. Bu rasyonel öğelerdir. Dolayısıyla bir eğilimin değeri, onun motifi olan, onu harekete getiren tasarımın değerine göre ölçüdür. Bu yüzden Leibniz için ahlak bakımından doğru olan ile doğru olmayanın ölçüsü, doğru ve yanlış tasarımlardır. İmde eğilimlerin karanlık, bilinçsiz tasarımlardan doğan karanlık ve bilinçli olmayanları ile kökleri seçik olmayan deney tasarımlarında bulunan duyusal olanları ve güdüleri açık ve seçik olan ahlaki istenç vardır. Leibniz'e göre de güdüsüz bir davranış bu motiften doğmamış bir karar olamaz. Bu anlamda bir özgürlük de yoktur. Bir monadın tasarımları bulanık ve karışık iseler o pasif bir durumdadır. Bu durumda o bulanık ve karışık eğilimlerin hükmü altındadır. Dolayısıyla özgür değildir, köledir. Buna karşılık bir monad açık ve seçik olan tasarımlar geliştirip aktif olabiliyorsa o zaman da onu ahlaki istenç yönetiyor, o kendi kendisini belirliyor demektir. Bu da özgürlük durumudur. Bütün rasyonalistler için olduğu gibi Leibniz için de özgür olma, eylemlerimize kendimizde aklı kılavuz yapmak, akla uymaktır. Ahlaki istenç açık ve seçik bilgiden doğar. Açık ve seçik bilgi istenci öteki monadların tasarımlarını kavratır. Önceden kurulmuş uyum ilkesine göre öteki monadlarla birlikte içinde yer almış olduğu bağlantıyı öğretir. Bu öğrenme ve kavranması ne kadar açık ve seçik ise monadın bencilliği de o kadar azalır. Başkalarının iyiliğini isteyip onlara sevgi duyması da o kadar artar. Ahlakın ereği ruhun açık ve seçik tasarımlarla aydınlanması. Ruh ne kadar aydınlanmışsa öteki ruhların iyiliğini de o kadar sevgiyle benimser. Bundan dolayı erdem ile mutluluk el ele giderler. Erdem bilgeliktir, yetkinliğe erişmektir. Bilgice yetkin olmak da başkalarına karşı sevgiye ulaştırır.